Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. İranlı Kârilerden Kafirun Suresinin 1 ila 6. ayetlerini can kula ile dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki ey kafirler, ben sizin taptıklarınıza tapmam. Benim taptığıma da siz tapacak değilsiniz. Ben de sizin taptıklarınıza tapacak değilim. Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz. Sizin dininiz size, benim de dinim bana.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saati ile 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek Hatimül Enbiya Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve Mutahhar Ehl-i Beytine selam ve salavatla Tahra Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 20'de 1402, Hicri Kameri 27 Cemadüs-Sani 1445 ve Miladi Takvimle 10 Ocak 2024 Çarşamba. Kıymetli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamini, arkadaşım Meysan Feriver ile birlikte sizler için sabah haberleri sunacağız. Ardından Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Ceşo Zulüm, Örgütlenme ve Hedefleri, Haft Evreng ve İlahi Önderleri dinleyebilirsiniz. Yayınımız haberlerin özetleriyle sona erecek.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi sunuyoruz. İlk önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei Kum halkına hitap etti. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan Rus mevkitaşı ile telefonda görüştü. İran, Amerika'nın Siyonist rejimin cinayetlerine desteğini eleştirdi. Bugün Filistin için parlamento işbirliği sloganıyla Filistin oturumu düzenleniyor. Şeyh Naim Kasım, General Süleymani'nin Kudüs yolunda şehit olduğunu belirtti. Ebu Hamza, Netanyahu'nun vaatlerinin bir hayal olduğunu belirtti. Ve Beyaz Saray, Gazze'de ateşkes sağlanmasına katılmadığını belirtti. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Kum halkının 9 Ocak 1978 senesinde Pehlevi rejimine karşı gerçekleştirdiği tarihi ayaklanmasının yıl dönümünde bu kentin farklı kesimlerini temsil eden vatandaşlarla görüştü. Ayetullah Hamenei bu görüşmede Gazze'deki gelişmelere değinerek büyük bir olayda halkın varlığı ve duruşu Amerika'yı ve Amerika'ya bağlı Siyonist rejimi aciz bırakmıştır dedi. İnsanları sahneye çıkarmayı İmam Hümeyni Rahmetullah'ın ve insanları sahneden uzaklaştırmayı da düşmanın stratejik politikası olduğunu belirten Ayetullah Hamenei, seçimlere katılmamak düşmanın stratejik politikasıdır. Toplumda kutuplaşma yaratmak İran milletinin düşmanlarının ve muhaliflerinin hedeflerinden biridir ifadelerinde bulundu. İslam İnkılabı rehberi, Siyonist rejim 3 aydır suç işliyor. Bu suçlar tarihte kalacaktır. Allah'ın izniyle Siyonist rejim yeryüzünden silindikten sonra bile bu suçlar unutulmayacak. Bir gün bir grubun bu bölgede cinayetler işlediğini ve birkaç hafta içinde binlerce çocuk ve kadını katlettiğini yazacaklar ifadesini kullandı. Ayetullah Hamene'yi bu unutulmayacak. O halkın sabrının ve Filistin direnişinin kararlılığının bu rejimi geri çekilmeye zorladığını herkes anlayacaktır. Aslında Siyonist rejim 100 güne yakın işlediği suçların ardından hiçbir amacına ulaşamadı. Yenilgi ne anlama geliyor? Bu yenilginin anlamıdır. Hamas'ı yok edeceğiz dedi ama başaramadılar. Gazze halkını göç ettireceğiz dedi ama başaramadılar. Direnişin eylemlerini durduracağız dedi ama başaramadı ifadelerini kullandı.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde Amerika'nın Kızıldeniz'in güvenliğini savunma bahanesi altında Yemen'e karşı bir karar çıkarma girişimini eleştirdi ve bunun bölgede ve Kızıldeniz'de daha fazla Amerikan askeri varlığı için bir zemin olduğunu söyledi. İran Peres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Hüseyin Emir Abdullahyan, dün akşam Sergey Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde Amerika'nın Kızıldeniz'in güvenliğini savunma bahanesiyle Yemen'e karşı karar alma girişimini eleştirirken, uluslararası deniz güvenliğinin önemine de vurgu yaparak şunları söyledi. Kızıldeniz'deki gelişmeler Gazze ve Amerika ile İsrail rejiminin Filistin'e yönelik davranışlarıyla ilgilidir ve böyle bir kararın alınması bölgede ve Kızıldeniz'de daha çok Amerikan askeri varlığına daha fazla zemin hazırlamaktadır. İran Dışişleri Bakanı Gazze'ye yönelik saldırıların ve mazlum Filistin halkının öldürülmesinin durdurulması gerektiğinin de altını çizdi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kerman'da yaşanan terör olayı nedeniyle tazillerini ileterek kendisinin ve Rus hükümetinin İran hükümeti ve milletine duyduğu sempatiyi dile getirdi. Rusya Dışişleri Bakanı, Amerika'nın son dönemde Güvenlik Konseyi'nde Yemen'e ilişkin eylemlerini de bölgede daha geniş bir varlık göstermenin bahanesi şeklinde nitelendirerek, Amerikalılar krizlerin temel nedenlerini bulmakta pek ilgilenmiyor diye kaydetti. Lavrov şunları belirtti. İran gibi biz de bölgede barış, Gazze şeridindeki savaşın sona ermesini ve Filistin devletinin kurulmasını istiyoruz. Taraflar İran ile Rusya arasındaki uzun vadeli işbirliği anlaşmasına ilişkin nihai eylem ve Rasht Astara demiryolu projesinin uygulanmasının yanı sıra İranlı kamyoncuların Belarus-Rusya güzergahında hareketinin kolaylaştırılması konusunu ele aldılar.
Salı günü İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve daimi temsilcisi Amerika'nın Gazze'deki Siyonist rejimin cinayetlerine yönelik koşulsuz desteğini eleştirdi. İran Peres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Emir Said İravani dün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Amerika'nın Siyonist rejim İsrail'in cinayetlerine koşulsuz desteğini eleştirerek şunları kaydetti. Uluslararası toplumun Güvenlik Konseyi'ne yükümlülüklerini yerine getirmesi ve Gazze'de akan kanın durdurulması yönünde defalarca yaptığı taleplere rağmen bu örgüt, Amerika'nın ateşkes yapılmasına karşı çıkması nedeniyle bir kez daha görevlerini yerine getiremedi. Amerika'nın veto hakkını kötüye kullandığına ve Gazze şeridinde ateşkese karşı çıktığına değinen İrevani şunları kaydetti. Amerika'nın Güvenlik Konseyi'nin Birleşmiş Milletler tüzüğü kapsamındaki yetkisini engellemesi, kan dökülmesine son verilmesi yönündeki küresel çağrılarla derinden çelişiyor. İnsan hayatını korumaya yönelik doğuştan gelen insan doğasına meydan okuyor ve insani hukuk ve insan hakları da dahil olmak üzere uluslararası hukukun temel ilkelerini ihlal ediyor. İrevani Bayan Sergid Kag'ın Gazze'ye üst düzey insani yardım ve imar koordinatörü olarak atandığına değinerek şunlar söyledi. Yeni kurulan izleme mekanizmasının İsrail rejiminin engellemesi ve müdahalesi olmaksızın görevlerini etkin bir şekilde yerine getireceğini umuyoruz.
İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamentolar Birliği'nin Filistin Daimi Komitesi'nin 5. acil toplantısı ve Asya Parlamentolar Kurulu'nun Filistin Komitesi'nin ilk toplantısı bugün düzenlenecek. İsna Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İslami Şura Meclisi bugün İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamentolar Birliği ve Asya Parlamentolar Kurulu'nun katılımıyla Filistin için parlamentoların işbirliği sloganıyla Tahran'da sabah ve akşam saatlerinde iki nöbette Filistin toplantısını gerçekleştirecek. İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamentolar Birliği'nin Filistin Daimi Komitesi'nin 5. acil toplantısı bu sabah ve Asya Parlamentolar Kurulu Filistin Komitesi'nin ilk toplantısı bu akşam yapılacak. Cezayir, Irak, Suriye, Filistin, Lübnan, Suudi Arabistan, Umman, Çin, Malezya, Azerbaycan Cumhuriyeti, Fil Dişi Sahili, Burkina Faso, Tunus, Senegal, Mali, Moritanya, Endonezya, Tacikistan, Kuveyt, Katar, Fas, Bahreyn, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan ve Çad dahil olmak üzere 26 İslam ve Asya ülkesi temsilcilerinin katıldığı bu toplantıya 14 ülkede parlamento başkanı ve başkan yardımcısı düzeyinde katılacak.
Zafer komutanlarının şehadetinin 4. yıl dönümü töreninde Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, direnişin güçlü kalacağını belirterek Şehit Korgeneral Kasım Süleymani'nin direniş ekseninin oluşturulması ve şekillendirilmesindeki rolünü değerlendirdi. El Ahd haber sitesinin bildirdiğine göre Şeyh Naim Kasım, Müslüman Alimler Derneği, Uluslararası Direniş Alimleri Birliği ve Filistin Alimler Heyeti'nin girişimiyle Beyrut'ta düzenlenen Büyük Zafer'in İşaretleri başlıklı törende General Kasım Süleymani'nin direniş ekseninin yaratılması ve şekillendirilmesindeki rolünü anlatarak Şehit Süleymani, iktidarın en üst düzeyde güçlendirilmesi gerektiğine inanıyordu, dedi. Şeyh Naim Kasım, direniş mücadelecilerinin her türlü güç faktörüne sahip olması gerektiğine dikkat çekerek Şehit Süleymani, başta Filistin olmak üzere bölgenin farklı ülkelerindeki direniş mücadeleriyle işlerine karışmadan esnek bir şekilde işbirliği yapardı, dedi. Hizbullah Genel Sekreteri Yardımcısı şunları da ekledi. Şehit Süleymani, cihat merkezli direniş ekseninin örgütlenme sürecini tamamlayarak ona tüm yetenekleri maksimum hız ve kalitede kazandırdı ve bu eksenin eylem düzeyinde entegrasyonuna yönelik stratejik hedefler belirledi.
Siyonist rejimin Gazze şeridinin güneyinde Refah'ın batısındaki bir eve düzenlediği saldırıda onlarca kişi hayatını kaybetti. Meyr Haber Ajansı'nın El Meyadin'den naklen aktardığı haberinde Gazze şehrinin güneyinde Refah'ın batısında Siyonistlerce bir eve düzenlenen saldırıda en az 15 kişi şehit oldu. Bu bağlamda Siyonist rejimin Gazze şehrinin güneyinde Refah'ın Tel El Sultan semtinde çok katlı bir apartmanı hedef aldığı belirtildi. Aynı zamanda Siyonist rejimin aşırı maliye bakanı Smotrich, yakın zamanda Tel Aviv'i ziyaret eden Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e hitaben yaptığı konuşmada şunları söyledi. Biz her zaman İsrail'in çıkarları doğrultusunda hareket ediyoruz ve bu nedenle Hamas'ı yok etmek için var gücümüzle mücadele etmeye devam edeceğiz. Smotrich, Gazze halkına yönelik asılsız iddialarını da bir kez daha yineledi ve şu iddiada bulundu. Uluslararası toplumun Suriye ve Ukrayna'dan gelen mücahitler için yaptığı gibi, affedersiniz, mülteciler için yaptığı gibi biz de Gazze'den gönüllü göçün sağlanması için çalışacağız. Mossad'ın eski başkanı Afrim Holloway dün İngiliz The Times gazetesine verdiği röportajda Netanyahu'nun Hamas'ı yenmeyi başaramadığını ve artık gitmesi gerektiğini vurgulayarak Hamas güçlerinin mücadele ruhunu ve iradesini kaybetmediğini, bu nedenle müzakere istekli olmadıklarını söyledi.
Filistin İslami Direniş Hareketi'nin askeri kolu El-Kassam Tugayları sözcüsü, salı gecesi Siyonist güçlerin geçen haftaki kayıplarına ilişkin yaptığı açıklamada, bu grubun mücadelecilerinin bu dönemde 42 zırhlı aracı imha ettiğini ve 22 askeri öldürdüğünü söyledi. İrna Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Ebu Ubeyde bu dönemde direniş güçlerinin 52 operasyon düzenlediğini, onlarca askerin öldürdüğü veya yaralandığını açıkladı. Ebu Ubeyde'nin sözlerinin devamında El-Kassam mücadelecileri çeşitli operasyonlarda işgalci güçleri, roketler, antipersonel bombaları, makineli tüfekleri ve El-Gul keskin nişancı tüfekleriyle hedef alarak bir evi havaya uçurduğu bilgileri yer almakta. Ebu Ubeyde şunları da ekledi. El-Kassam mücahitleri Siyonist işgal güçlerinin yaklaşmasının ardından 4 tünelin ağzını ve bir mayın tarlasını havaya uçurdu ve Gazze şeridi semalarında Tel Aviv ordusunun helikopterine karadan havaya füze ateşlediler. Ebu Ubeyde'nin raporuna göre El-Kassam mücahitleri Hermes 900 isimli İHA'yı düşürerek Skylark drone'u ve iki quadcopter'i kontrol altına aldı.
Kudüs Tugayları sözcüsü Siyonist yerleşimcilere Netanyahu'nun sizi yakın gelecekte Gazze yakınlarına dönmeyi davet etmesinin bir hayalden başka bir şey olmadığını söylüyoruz açıklamasında bulundu. Muhabirimizin El Cezire kanalından naklen aktardığı haberine göre İslami Cihat Hareketi'nin askeri kolu Kudüs Tugayları sözcüsü Ebu Hamza şunları söyledi. Siyonist rejimin casus İHA'sının Han Yunus semalarında düşürdük ve ondan önemli bilgiler elde edebildik. Bir binada konuşlanmış bir grup Siyonist askeri hedef aldık dedi. Ebu Hamza şöyle devam etti. Savaş devam ettiği sürece Gazze şeridine yakın yerleşimciler geri dönemeyecek. Sonunda Benjamin Netanyahu'nun sahadaki savaşların sonuçlarına boyun eğmekten başka seçeneği kalmayacak. Siyonist yerleşimcileri Netanyahu'nun sizi yakın gelecekte Gazze yakınlarına dönmeyi davet etmesinin bir hayalden başka bir şey olmadığını söylüyoruz.
Lübnan Hizbullah Hareketi Salı gecesi yayınladığı bildirisinde komutanlarından birinin suikastına ilişkin yayınlanan haberleri yalanladı. El-Ahda haber sitesinin bildirdiğine göre Hizbullah'ın halkla ilişkiler birimi bildirisinde şunlara değindi. Siyonist televizyon ve İsrail ordusunun sözcüsü bir kez Hizbullah'ın insansız hava araçları birlikleri başında bulunan ve bir kez de hava kuvvetlerinde sorumlu bir komutana suikast düzenlediğini iddia etti. Hizbullah bildirisinde şunu vurguladı. Bu asılsız iddiayı kesinlikle reddediyoruz ve doğru değildir. Bildirinin devamında şunları okuyoruz. Hizbullah mücahit kardeşi ve Hizbullah'ın İHA birliği komutanının hiçbir şekilde suikasta uğramadığını vurguluyor. Salı günü Siyonist televizyon bu rejimin ordusunun Lübnan'ın güneyinde Lübnan Hizbullah'ına ait İHA Birliği komutanına suikast düzenlediğini iddia etti.
İngiltere Deniz Ticaret Örgütü bugün erken saatlerde Kızıldeniz'de bir olayla ilgili raporlar aldığını duyurdu. İRNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İngiliz kurumu X sosyal medya sayfasında şunları yazdı. Hudeyde Limanı'nın yaklaşık 50 deniz mili batısında bir olayla ilgili raporlar aldık. Raporlar insan hava araçlarının faaliyetlerini ve koalisyon güçlerinin bunlara olan tepkisini gösteriyor. Herhangi bir yaralanma veya hasar konusu haber yayımlanmamıştır. İngiltere Deniz Ticaret Örgütü gemileri bölgede seyrederken dikkatli olmalarını ve herhangi bir şüpheli faaliyeti kuruluşa bildirmelerini tavsiye etti.
Beyaz Saray Milli Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü dün gece yaptığı açıklamada Amerika'nın şu anda Gazze'de ateşkesi onaylamadığını söyledi. İRNA Haber Ajansı'nın Katar'ın El Cezire kanalına dayandırdığı haberine göre John Kirby Katar kanalına verdiği röportajda ülkesinin Gazze'de ateşkes yapılmasına karşı çıkmasının nedenini açıklayarak biz bu ateşkese karşıyız çünkü Hamas'a fayda sağlıyor iddiasında bulundu.
Ve İran ordusu Hava Savunma Kuvvetleri Koordinatör Yardımcısı, Hava Savunma Kuvvetleri'nin savunma gücünün ülkede kalkınma ve istikrarlı güvenliğin sağlanmasında bir faktör olduğunu belirterek, ordunun hava savunma gücü operasyonel, taktiksel, yaratıcı ve aynı zamanda düşmanın bilmediği taktikleri kullanarak bölge düzeyinde muazzam bir otorite yaratmıştır açıklamasında bulundu. İran Pers Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Tuğgeneral Muhammed Yusufi Hoşgalp, Güney Hava Savunma Bölgesi çalışanlarıyla bir araya geldiği toplantıda bugün hava savunma kompleksinde hızlı bir büyümeye ve savunma bilimlerinde anlık ilerlemelere tanık olduklarını ifade etti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 20'de 1402 Hicri Kameri, 27 Cemadüs-Sani 1445 ve miladi 10 Ocak 2024 Çarşamba. ...1329 yıl önce böyle bir günde çeşitli rivayetlere göre Hicri Kameri 27 Cemadüs-Sani 116'da Şii Müslümanların 5. imamı Hazreti İmam Muhammed Bakır'ın oğlu Ali bin Muhammed şehit düştü. Ali bin Muhammed Kameri 113 yılında İslam dinini tebliğ etmek ve müminlerin dini duygularına karşılık vermek üzere İran'ın Kaşan kentine geldi ve burada da 3 yıl boyunca İslam dinini tebliğ etmek ve halkı hidayete erdirmekte uğraştı. Ali bin Muhammed sevgili babası Kameri 114 yılında Huşam'ın komplosu ile şehit düşmeden önce kendisine mektup yazıyor ve kendinden ve Kaşan yöresindeki Şii Müslümanlarından haber veriyordu. Bu saygıdeğer İmamzade Kaşan ve çevresinde İslam dinini tebliğ etmek için 3 yıl çaba sarf ettikten sonra Ehl-i Beyt düşmanları tarafından namertçe 100 kadar vefakar izleyenleriyle birlikte mazlum dedesi İmam Hüseyin Aleyhisselam gibi Kameri 116 yılında şehit düştü ve mutahhar naaşı bugün Meşhed Erdehal adıyla anılan bir köyün yakınında toprağa verildi. Günümüzde bu mekan Ehl-i Beyt hayranlarının en önemli ziyaret mekanlarından biri sayılıyor. ...1054 yıl önce böyle bir günde ünlü Şii şair Hüseyin bin Ahmet bin Hüccac hayata gözlerini yondu. İbni Hüccac adıyla ün yapan Hüseyin bin Ahmet bin Hüccac fadıl ve yetenekli bir edipti ve Kameri 4. yüzyılın büyük alemleri Seyyid Rezi ve Seyyid Murtaza ile çağdaştı. İbni Hüccac Ehl-i Beyt fertlerinin sıkı taraftarı ve din düşmanlarının da sıkı düşmanıydı ve çeşitli konuların üzerine şiir yazıyordu. Rivayetlere göre Seyyid Rezi dünyasına İbni Hüccac Ehl-i Beyt tarafından Ehl-i Beyt şairi olarak tanıtılmıştır. İbni Hüccac'dan geriye kalan eserlerin arasında bugün dünyanın çeşitli müzelerinde saklanan 10 ciltlik şiir divanına değinebiliriz. İbni Hüccac Bağdat ve Küfe yolu üzerinde bir yerde vefat etti ve vasiyeti üzerine naaşı İmam Musa Kazım Aleyhisselam mezarının yanında defnedildi. ...42 yıl önce bugün Hicri Şems'i 20'de 1360'da İslam Şura Meclis Temsilcisi Cetülislam Seyyid Muhammed Hamine-i Terörü hezimete uğradı. İslam İnkılabı'nın zaferi ve İnkılabı'nın etkili şahsiyetlerinin İran'daki faaliyetlerinden silinmelerine gelenek iç komplolların başlamasıyla düzen karşıtı gruplar adı geçen şahsiyetlerin ortadan kaldırılmasına yönelik tüm fırsatlardan yararlandılar. Hicri Şems'i 1360 yılında şehadet derecesine ulaşan birçok önemli şahsiyet teröre kurban gittiler. Münafıkların kalkıştıkları terör eylemlerinden biri İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'nin kardeşi Cetülislam Seyyid Muhammed Hamine'nin meclise gittiği bir sırada terör eylemine maruz kalmasıdır. Bu olayda Hüccetülislam Seyyid Muhammed Hamine yaralandı ancak iki koruyucusu ise şehit edildiler. ...172 yıl önce bugün Hicri Şems'i 20'de 1230'da İran'ın önde gelen en liyakatlı ve siyasi şahsiyetlerinden Mirza Taki Han Emir Kebir katledildi. İran'ın ortasındaki bir köyde yaşayan Emir Kebir babasıyla birlikte Gajar Muhammed Şah'ın sadrazamı 2. Kaim Makam hükümetinde görevler aldı. Emir Kebir Muhammed Şah'ın kifayetsizliği neticesinde iktidarında meydana gelen karmaşıklığı çekin düzen verdi ve yabancıların İran'a müdahalelerinin sınırlandırılması yönünde ciddi girişimlerde bulundu. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Muhterem dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Milli Gazete.
Temel Karamollaoğlu, esnafın sırtındaki vergi yükü hafifletilmeli.
Karar.
Hekim de yetersiz, kişi başı sağlık harcaması da.
Star.
Murat Kurum seçim çalışmalarına başladı. 16 milyon İstanbul'un kardeşi olacağız.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Yusuf Ziya Cömert 8 Ocak tarihli Karar Gazetesi'nde Erdoğan İmamoğlu yarışı başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak vaktiyle görev süresi bitmeden makamından indirdi. Merhum Kadir Topbaş gibi şehirli başka partilerden de oy alma kapasitesi olan şehrin İstanbul beyefendisi olarak kabul edebileceği bir siyasetçi aramış mıdır? Aramış fakat bulamamış olabilir. Öyle isimler artık siyasetin fokur fokur kaynadı ortamlarda fazla dolaşmıyorlar. Aramamış da olabilir diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
İş üretme kapasitesi olan ama siyaset üretme işine girmeyen, söylenileni yapan, söylenilmeyeni yapmayan bir aday liderine daha çok huzur vaat edebilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İBB Başkan adayı olarak ilan ettiği Murat Kurum, inşaat mühendisi, bir önceki dönemin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı. Bu bakanlığın iklim değişikliği konusunda bir iş yapıp yapmadığını bilmiyoruz. Bir şeyler yapıyorsa da kamuyu haberdar olmuyor. Kaldı ki boyuna inşaat yapan bir bakanlık iklim değişikliği konusunda nasıl müsbet bir katkıda bulunabilir? İnşaat yapınca karbon üretirsin, böylece iklimi bozarsın. Hayır, hayır bunu Murat Kurum hakkında menfi not olsun diye söylemiyorum. CHP'liler de aşağı yukarı aynı şeyleri yapar. Belki AK Partiler biraz daha fazla yapar. Şehircilik, Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı, arsa, arazi ve konut üretimi konusunda hususi yetkilere sahip bir bakanlık. Hususi yetkiler dediğim, daha önce büyükşehir belediyelerinin yetkisinde olan inşaat ruhsatlandırma, imara açma işlerini Ankara'dan, merkezden yapabiliyor. Murat Kurum'un bakanlıktaki ve TOKİ'deki iş tecrübesi kentsel dönüşüm ve buna bağlı inşaat arsa üretimi için uygun. Anladığım kadarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkan adayında başka sosyal, siyasi özellikler aradıysa bile tercihini işin üretim kısmını sorunsuz ve kendisiyle uyumlu bir şekilde yürütme kapasitesine sahip olduğunu düşündüğü Murat Kurum lehine yapmış. Murat Kurum bir teknokrat. Şu ana kadar cemiyet içine siyasi özellikleriyle çıkmış sayılmaz. Karşısındaki rakibi siyasi kapasitesi oldukça yüksek olan ve bir önceki seçimde Binali Yıldırım'ı yenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu. İki rakip arasında İmamoğlu lehine bir siyasi fazla ya da kurum aleyhine bir siyasi açık olduğu söylenebilir. Belki kurum sahaya çıktığında bulacağı söylemlerle siyaset açığını kapatmaya çalışabilir. Ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasi açık önemli değil, o açığı ben fazlasıyla kapatırım diye düşünüyor. Sanki Ekrem İmamoğlu'yla rekabet için Murat Kurum'u değil de kendisini sahaya sürüyor. Yakın tarihte Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan daha usta, daha mahir bir siyasetçiyle karşılaşmadık. Bir bildiği vardır herhalde. Hayırlı olsun. Daha doğrusu hangisi hayırlıysa o kazansın.
Mehmet Kara 8 Ocak tarihli Yeni Asya gazetesinde Emekli Aç başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Türk İş geçtiğimiz hafta sonu açlık ve yoksulluk rakamlarını açıkladı. Buna göre açlık sınırı 14.431 lira olurken yoksulluk sınırı ise 47.000 lirayı aştı. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti de aylık 18.796 liraya ulaştı. TÜİK emekli ve çalışanın maaşlarını doğrudan ilgilendiren yıllık enflasyonu da 64,77 olarak açıkladı. 6 aylık enflasyona göre SSK ve Bağkur emeklisine 37,57, memur ve emeklisine ise %49,25 oranında zam yapılacak diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Geçtiğimiz Temmuz ayında memurlara seyyanen 8.000 lira zam yapıldı. Emeklilere bu zam yansıtılmazken çalışan çalışmayan ayrımı yapılarak sadece bir defaya mahsus 5.000 lira verilmişti. Sonrasında çalışana da büyük bir alay-ı vala ile 5.000 lira verildi. Emeklilerin büyük bir kısmı 7.500 lira maaş alıyor. Yani zamla birlikte bu maaşları ancak 10.317 liraya çıkacak. Hükümet memur emeklisine verilen zam kadar verse de SSK ve Bağkur emeklisinin maaşı 11.000 lirayı bile bulamayacak. Maaşlar zamla birlikte asgari ücretin çok altında kaldı. En az asgari ücret kadar olsun taleplerine kulak tıkandı. Bu da açlık sınırının 14.500 lirayı bulduğu bir dönemde emeklinin bir yıl boyunca aç kalmaya devam edeceğini gösteriyor. Yani emekli zaten açtı, aç kalmaya devam edecek. Aldıkları ücret artık sefalet ücreti dahi değil. Zamlar ardı ardına gelirken maaşlar daha cebe girmeden erimeye başladı. Şimdi çıkıp kimse çalışanı ve emekliyi enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz masalları okumasın. Zira kimse inanmıyor. Yıllardır enflasyon altında inim inim inleyen emekli ve çalışanın durumu bu yıl daha da kötü olacak. Maliye Bakanı enflasyon 2026'da tek hanelere ineceğini söylediğine göre 2 yıl boyunca asgari ücretli ve emekli enflasyon altında ezilecek, millet geçim derdi çekmeye devam edecek. Bakalım geçim sıkıntısının altında ezilen milyonlarca insanın 31 Mart'ta tepkisi ne olacak? Sandıkta söz çalışan ve milyonlarca emekli ve yakınının da olacak. Yeni yıl dolayısıyla herkes kendi cephesinden mesajlar yayımladı. Bu mesajlardan bazıları ülkenin bütün sorunlarının özetiydi. Demokrat Parti İzmir Milletvekili Salih Uzun, "Huzurumuz pek yoktu, huzur gelsin. Adalet hiç yoktu, adalet gelsin. Hukuk alanına dönelim. Tolerans kayboldu, tolerans hoşgörü, itidal gelsin. Biliyorum bunlar sadece temenni ile gelmez ama yine de yürekten temenni ediyorum" mesajını paylaşırken pek çok şeyi bünyesinde barındırması açısından örnek bir mesaj oldu. Aynı temennilere biz de katılıyoruz. Bu temenniler gerçekleşir mi? Çok zor, hatta imkansız gibi.
Tahran Radyosu.
Hacı Gaydan 8 Ocak tarihli Yeni Mesaj gazetesinde "Zenginler pazara, emekliler mezara" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Devlet memurlarının maaşları yoksulluk sınırının altında kalmaya devam etti. Daha önce 7.500 TL olan ve geçtiğimiz Temmuz ayında ise hiç zam alamayan milyonlarca emekli için açıklanan zam ise tam bir skandaldı. İktidarın bu kesimle tam olarak nasıl bir derdi var anlamadım. Ama emeklilerin aldığı bu zamla pazara sadece bir kereliğine gideceğini çok iyi kavradım. %37 zam nedir Allah aşkına diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Şaka mısınız? ENAG'a göre referans alınması gereken enflasyon oranı %124. TÜİK'e göre %64. Peki neden emekliye %37? Ama haklısınız. Her şartta ve koşulda, havada, karada ve denizde madem ki bu emekli size destek çıkıyor, çok haklısınız. Hatta %37 bile çok fazla. Zengin kesimler güle oynaya süpermarketlere ve orada bir de pazara giderken emeklileri toptan mezara gönderdiniz. Nedenini sorarsanız Mehmet Şimşek şöyle açıklayacak herhalde. Enflasyon kaynağı en çok para harcayan emeklilerdir. Onun için para harcayan kesimlerin uğrak yeri pazarlar değil mezarlar olmalıdır. Emeklilerin kendi bilir. Nasılsanız öyle idare olunursunuz. Türkiye sahip olduğu kaynaklar dolayısıyla 100 tane Türkiye'ye çok rahatlıkla bakabilecek çok büyük bir servete sahiptir. Türkiye'de kaynak kıtlığı yoktur. Peki ne vardır? Akıllı yönetici kıtlığı. Gençlerin var bir hayali. Ya diğerlerinin?
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsu'da Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Parsu'da Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsu'da kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ceyşol Zulüm, örgütlenme ve hedefleri.
Değerli dinleyiciler, kendini Ceyşul Adl yani Adalet Ordusu olarak adlandıran terörist grup Ceyşul Zulüm son yıllarda İran halkına karşı birçok terör saldırısı gerçekleştiren bir gruptur.
Bu terör saldırılarının sonuncusu 15 Aralık 2023 tarihinde İran'ın güneydoğu bölgesinde bulunan Sistan ve Beluçistan ilinin Rask karakoluna yönelik gerçekleşti.
Bizler iki bölümde hazırladığımız sohbetimizde sizleri bu terör grubunun organizasyonu, destekçileri ve eylemleriyle tanıştırmak istiyoruz. Bu ilk bölümde ise grubun organizasyonu ve destekçilerini ele alacağız. Hep birlikte dinleyelim.
Ceyşul Zulüm terör örgütü 2013 yılından itibaren İran'ın Sistan ve Beluçistan bölgesinde bir dizi silahlı operasyon ve faaliyet başlattı. Bu grup Abdurrahim Malzade adında bir kişi tarafından kuruldu. Abdurrahim Malzade, Ceyşul Zulüm'ü Pakistan'da kurmadan önce bu ülkedeki bazı terör örgütlerinin üyesiydi. Ceyşul Zulüm terör örgütü ilk adımlarda örgütün kurulması ve geliştirilmesi için çaba harcadı. Şeytan askerleri anlamında olan Cundu Şeytan terör grubu Ceyşul Zulüm'ün selefiydi. Cundu Şeytan 2002 yılından sonra El-Kaide terör örgütü ve Taliban grubunu örnek alarak İran'ın doğu ve güneydoğu bölgelerindeki faaliyetlerini başlattı ve daha sonra yoğunlaştırdı. Bu grup, İran ve Şii karşıtı şiddet söylemi, tekfirci çalışmalarını, Abdülmalik Rigi adı ile bilinen Abdülmecid Rigi çalışmaları çerçevesinde gerçekleştiriyordu ve bu bağlamda Şii ve Ehl-i Sünnet olan sivil vatandaşlar ile güvenlik güçlerine karşı bir takım geniş çaplı silahlı saldırılarda bulundu. Regi 2011 yılında uyuşturucu kaçakçılığı, adam kaçırma ve sıradan sivil insanları ve İran askerlerini öldürme suçlamasıyla yargılanarak hakkında verilen idam cezası infaz edildi.
Rigi ve grubunun karnesinde Sistan ve Beluçistan ilinde binden fazla kişinin katledilmesi ve yaralanması yer alıyor. Abdülmalik Rigi, Pakistan'daki dini okullarda eğitim görmüş ve 23 yaşından beri silahlı ve şiddet içeren eylemlere karışmıştı. Ceyşul Zulüm terör çetesinin oluşumunu Abdülmalik Rigi'nin tutuklanmasından sonraki yıllarda aramak gerekir. Genel olarak Rigi'nin Mart 2010'da tutuklanmasının ardından Cundul Şeytan terör grubunda bir tür belirsizlik ve şüphe oluştu ve bu da daha sonraki bölünmelerin yolunu açtı. Muhammed Zahir Beluç, Abdülmalik'in halifi olarak tanıtıldı ve 2010 yılında Çağbahar'da Tasua yani Muharrem ayının 9. gününde Çağbahar ve İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın doğum gününde Zahidan Camisi'nde düzenlenen terör saldırıları Cundul Şeytan çetesinin kalıntıları tarafından gerçekleştirildi.
Çete üyeleri arasındaki ihtilaf söz konusu saldırıların ardından yoğunlaştı ve Abdülmalik Rigi'nin idamı ardından kardeşi Abdurraif Rigi gibi elebaşları ve diğer teröristler arasında geri kalan üyelerin örgütlenmesi konusunda ciddi ihtilaflar şekillendi. Bu dönemde grupta bir dizi iç hesaplaşmalar da gözlendi. Bu görüş ayrılıkları grubun Cundur Şeytan ve Ceyşul Zulüm olarak bölünmesine yol açtı. Abdülmalik'in kardeşi Abdurraif Rigi, Ceyşul Nasr adında bir grup kurarken, Malzade'de Ceyşul Zulüm çetesinin sorumluluğunu üstlendi.
Ceyşul Zulüm grubu, Afganistan ve Pakistan'da İran çevresindeki güvensiz bölgeleri kullanarak kayalar, dağlar ve erişilemeyen alanlar arasında bir dizi yasa dışı üsler kurmuştur. İran'da birçok suç işlemiş olmasına rağmen asılsız bir iddiayla Beluç halkının haklarını korumayı amaçladığını iddia ediyor. İran ve Pakistan'daki Beluç halkı herhangi bir terör eylemini kınarken, bu tür iddiaları Ceyşul Zulüm terör örgütünün insanlık karşıtı eylemlerini örtbas etmek için büyük bir yalan olarak görüyor. Ayrıca Ceyşul Zulüm terör örgütü saldırılarında Şii, Sünni veya Beluç olan veya olmayan arasında hiçbir ayrım yapmadığı ve insanlık dışı hedeflere ulaşmak için etnik köken ve din ayrımı gözetmeksizin her İranlıyı hedef alıyor. Ceyşul Zulüm terör örgütünün düşüncesinde İran vatandaşlığına, egemenliğine ve İran İslam Cumhuriyeti'ne bağlı olan herkes düşman olarak görülüyor.
Tahran Radyosu.
İdeolojik düzeyde genel olarak Suriyeli Selefi muhaliflerinki gibi Vahhabi Selefi doktrinlerinin desteklendiğine dair işaretler Ceyşul Zulüm terör grubu liderlerinin düşüncelerinde de görülebilir. Bu terör örgütü IŞİD'in Suriye halkına ve yasal hükümetine karşı yürüttüğü savaşta tekfircileri ve teröristleri desteklemiştir. Ceyşul Zulüm terör çetesinin örgütlenme modeli bile El-Kaide terör örgütünün yöntemine göre oluşturulmuştur ve iktidardaki emniyet ve kolluk kuvvetleriyle çatışma ve hedeflere ulaşmak için terör oluşturmasını gündeme almıştır.
Suriye halkına ve yasal hükümetine karşı yürütülen tekfirci savaş sırasında zamanla İran İslam Cumhuriyeti'ne düşman olan ülkelerde bu gruba adeta eklendiler. Söz konusu ülkeler bu grubun kısıtlı imkan ve araçlarını kullanarak İran İslam Cumhuriyeti'nin genel güvenliğini bozmaya çalışıyorlardı. Bunlardan bazıları Ceyşul Zulüm çetesi liderlerinin İran İslam Cumhuriyeti'nin düşmanları ve düşmanlarının casusluk servisleriyle bağlantısının varlığı, Cundul Şeytan terör grubundan çıkan diğer gruplarla karşılaştırıldığında Ceyş-el Zulüm terör grubunun operasyonel kapasitesi ve düşman ülkelerin Abdurrahim Malzade'yi ikinci Rigi'ye dönüştürme çabaları.
Değerli dinleyiciler, Ceyş-el Zulüm terör örgütünün saldırı gündeminde İran'ın güneydoğu bölgelerindeki tekfirci terörist şiddeti öne çıkarmaya çalıştığını ve aynı zamanda diğer aktif terör gruplarını da cezbetmeye yönelik çalışmalarda bulunduğunu bilmenizde fayda var. Bu çabaların doruk noktası Abdurrauf Rigi'nin Ceyş-el Zulüm tarafından gizlice öldürülmesinin ardından Ceyş-ül Nasr'ın Ceyş-el Zulüm'e katılması oldu. Abdurrauf'un Ceyş-el Zulüm'den ayrılmasının ardından iki taraf arasında dostluk ve geri dönüş için bir dizi kapsamlı görüşme gerçekleşti. Abdurrauf, mali imkanlar ve güç arayışı nedeniyle bu müzakereleri sonuçsuz bıraktı ve Ceyş-el Zulüm'ün güçleri tarafından öldürülmesinin ardından Ceyş-ül Nasr üyelerinin Ceyş-el Zulüm çetesine tekrar katılmasına yönelik istişare ve görüşmeler tamamlandı ve sonuçta Kasım 2016'da Ceyş-ül Nasr, Ceyş-ül Zulüm çetesi lideri Abdurrahim Malzade'ye biat ederek dağıtıldı.
Ceyş-ül Zulüm terör çetesi 3 coğrafi bölgeye yönelik 3 askeri koldan oluşuyor. Abdülmelik Malzade askeri grubu İran'ın Sistan ve Belucistan ilinin güneydoğusundaki Sarbaz ve Rask bölgesinde, yine Sistan ve Belucistan ilinin doğusundaki Saravan bölgesindeki Şeyh Ziya'yı askeri grubu ve Mevlevi Nimetullah Tevhidi'nin grubu da Sistan ve Belucistan ilinin kuzeydoğusundaki Mircave ve Zahidan'da faaliyet gösteriyor ve kaçmak ve saklanmak için Pakistan sınırının imkanlarını kullanıyorlar.
Ceyş-el Zulüm terör çetesi operasyonun asıl sorumluluğu gerilla modelleri ve pusu yöntemleri, uzaktan kumandalı bombalar ve yol mayınları kullanarak terör operasyonları yürüten Saravan ve Sarbaz bölgesindeki Abdülmelik ve Şeyh Ziya'yı kollarının sorumluluğundadır. Zahidan, Çağbahar ve benzeri şehirlerin yerleşim bölgelerindeki bombalamalar, bölgedeki kontrol noktalarını, polis devrelerini, mühendislik güçlerini, çok sayıda saldırı, askeri ve polis araçlarına ve personeline yönelik pusular, sınır gözetleme kulelerine saldırılar, adam kaçırmalar ve uyuşturucu kaçakçılığına katılmak, Ceyş-el Zulüm terör örgütünün İran'ın Sistan ve Belucistan ilindeki diğer faaliyetlerinden bazılarıdır.
Burada değinmemiz gereken bir diğer nokta da Ceyş-el Zulüm terör grubunun Furkan grubu, Cündül Şeytan gibi daha önceki terör gruplarına göre farklı bir eğilim izlemesidir. Bu terör örgütü söylem unsurlarına daha fazla ağırlık vermiş ve doğrudan terör alanında olmanın yanı sıra yumuşak terör ve kamuoyunu saptırma alanına da önem vermektedir. Neyse ki İran İslam Cumhuriyeti'ndeki etnik topluluğun derin farkındalığı nedeniyle bu konu şu ana kadar başarılı olamadı.
Ceyş-el Zulüm bölgedeki tüm Selefi ve terörist gruplar gibi iki kaynaktan mali destek alıyor. Birinci kaynakları Batı Asya bölgesindeki bazı Arap ülkelerin mali desteği, ikinci gelir ve finans kaynakları ise uyuşturucu kaçakçılığıdır. Fakat bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldiğimiz için sohbetimize bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Değerli dinleyiciler, bizleri arzu ettiğiniz takdirde www.parsure.ir adresinden veya Telegram kanalımız olan Tahran Radyosu'ndan takip edebilir. Görüş, istek ve eleştirilerinizi turkish.ws.arif.ir üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Heft Evrenk.
Sevgili dinleyiciler, Heft Evrenk adlı programımızın 24. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Kürt bölgelerinin müziğini tanıtmaya devam edeceğiz.
İlk önce Ali Ekber Moradi ve Bijen Kamkar'ın çalgıcılığıyla güzel Kürt müziğini dinleyeceksiniz.
Lamek'te genel olarak Surani Kürtçesi lehçesiyle icra edilir ve Kurmançı Kürtçesi konuşulan tüm bölgelerde vardır. Bu kısımda Lamek hem Surani hem Kurmançı lehçesiyle icra edilir ancak daha çok Kurmançların yaşadığı bölgelere özgüdür.
İran müziğinde makam belli ve önceden belirlenmiş aralıklar altında organize edilmiş olan ezgiler dizisidir. Kürt müziğinde de makamlar mezhebi, meclisi ve mocaz olmak üzere üç çeşide ayrılır. Mezhebi makam münacat ve dua sırasında icra edilir. Geçen bölümde meclisi makamı ya da öteki adıyla beythani ve hurehani hakkında konuştuk ve mocaz makamlar şarkıcıların çoğu tarafından icra edilen aşk makamlarıdır.
Bu makamlar arasında Semed Leçeki, Allah Vesi makamı, Kuçe Bağı makamı, Semed Meskeri makamlarına ve heceli ve bazen de aruzlu şiirlere dayalı melodik şarkılara değinebiliriz. Allah Vesi Kürt müziklerinden biridir ve ayrılık iniltilerine dayalıdır. Ve can aşkı suçunu şikayet etmeyi Sigah makamında söylüyor ve çok hararetlidir.
Şimdi Sabah Hevrami'nin seslendirdiği Allah Veysi makamını dinleyeceksiniz.
Sabah Hevrami'nin Allah Veysi makamındaki güzel sesini dinledik. Merhum Sabah Hevrami, Hevrami olmayan muhataplar arasında Hevraman bölgesinin müziğini tanımakla ilgilenen ilk kişiler arasındaydı. Bu değerli Kürt sanatçının sesini duymaktan zevk alacağınızı umuyoruz.
Kürt halk müziği efsaneler, hikayeler ve masallar olmak üzere 3 bölümden oluşmuştur. Efsaneler herhangi bir bölgede müziğin oluşmasının faktörlerinden biridir ve Kürt müziği de efsanelerin ve destanların etkisi altında oluşmuştur. Efsaneler Kürt şarkıları kalıbındadır. Bu şarkılar Kürdistan kültürü divan şarkıları olarak yaygındır ve içerikleri destansı biçimi olan Kürt efsaneleridir. Büyük Kürt şarkıcıları ve şairleri arasında Kavisağa destansı müzikle ilgilenmiş olan en ünlü kişidir.
Asıl adı Kavvis'ti. Kavisağa tüm Kürtler için popüler bir sanatçıydı ve sanatçal zevki, güzel ve hoş sese sahipti. O kendi halkının hikayelerini ve masallarını Lavek ve Lavje şeklinde derleyip güzel ve hoş sesiyle söyleyebilmiş ve her zaman için hatıra olarak bırakabilmiştir.
Lavek ya da öteki adıyla Lavje, Kürt şarkısal makamlarındandır ve kaynağı ve temeli Kürt klasik şarkılarıdır. Lavje, Horasan ve Orumiye Kürtleri arasında da kullanılır ve konu bakımından aşk ve kahramanlık hakkındadır ve müzik, ezgiler ve konu açısından çok zengindir ve içinde aşığın serüveni anlatılır ve çok hararetlidir. Lavek de genel olarak Sorani Kürtçesi ile Kurmancı lehçesinde icra edilir ama daha çok Kurmançların yaşadığı bölgelere özgüdür. Lavek'te tarihi olaylar ve aşk ve aşıkların serüvenleri anlatılır ve köylülerce çok sevilir.
Şimdi Lavje türünde bu ünlü Kürt sanatçısının sesini dinleyelim.
Kavisağa'nın seslendirdiği güzel Kürt müziğini Lavje şarkısal makamında dinlediniz. Kavisağa 1936 yılında 47 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Onun en önemli eserleri Halu, Gence Halil, Şeyhi Bera, Kurmam, Neman ve sairedir.
Kürt dilindeki mezhebi müzik çeşitleri arasında Mevludi müziğine de değinebiliriz. Mevludi, İslam peygamberini anlatmada ve peygamberin doğum gününde icra edilir. Kürt müziğinde bu tür müzik için tef kullanılır.
Şimdi Şehram Mansuri'nin Mevludi hanesini dinleyeceksiniz. Değerli dinleyiciler, Heft Evrenk adlı programımızın 24. bölümünün sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.ir üzerinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.in üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Allah'a emanet olun. Ademu Havva ya kahredu kavk nesar ruye zemin Ademu Havva ya kahredu kavk nesar ruye zemin Bu ba'al uradi zıban ya zikri ya
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İlahi Önderler.
Değerli dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ile başlayan ve son imam Hazreti Mehdi'ye kadar uzanan ilahi önderleri tanıtmak istediğimiz 60 bölümlük sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Geçen bölümde Hazreti Ali aleyhisselamın Haneyn Savaşı ve bu savaşta İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemi canı pahasına savunarak koruduğundan söz etmiştik. Şimdi sohbetimizin devamını dinleyelim.
Tebuk, İslam peygamberi İslam'ı yaygınlaştırmak amacıyla gittiği en uzak bölgeydi. Öte yandan münafıkların Allah Resulü Tebuk'a doğru yola çıkarken sinsi hareketleri ve yaşanan gelişmeler, bu zümrenin İslam peygamberinin kurduğu yeni hükümete darbe vurmak için sürekli uygun bir fırsatı kolladıklarını gösteriyor. Nitekim münafıklar Allah Resulü'nün Medine'de yokluğu ve Tebuk Savaşı'na katılmak üzere bu kentten ayrılması onlar için şu an planlarını hayata geçirme bakımından çok iyi bir fırsat olacağını zannetmişti. Ancak münafıkların bilmediği şey, İslam peygamberinin Medine'de yokluğu sırasında Hazreti Ali aleyhisselamı Medine'de bırakmak istediydi. Allah Resulü Hazreti Ali aleyhisselama şöyle buyurdu: "Başka çare yok. Ya ben ya sen Medine'de kalmalıyız."
Böylece Hazreti Ali aleyhisselamın Medine'de kalması ile beraber münafıkların şom planı suya düştü. Ancak münafıklar bir başka şeytani planı gündeme getirdi. Münafıklar, Hazreti Ali aleyhisselam, Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin onu Tebuk Savaşı'na götürmek için tüm şevk ve isteğine karşın emrine uymadığı ve savaş meydanının yolunu tutmadığı yönünde bir spekülasyonu yaymaya başladı. Ancak Hazreti Ali hemen Allah Resulü'nün huzuruna müşerref oldu ve münafıkların yaymaya çalıştığı spekülasyonu o hazrete anlattı. O sırada Allah Resulü daha sonraları Menzilet hadisi adıyla ünü yapan bir hadisi gündeme getirerek şöyle buyurdu: "Acaba benim için Harun'un Musa için olduğu gibi olmayı istemez misin? Gerçi benden sonra başka peygamber yoktur. ve böylece münafıkların bu komplosu da boşa çıktı ve Hazreti Ali'nin en parlak mevkilerinden biri daha İslam tarihinin sayfalarında kayda geçti.
İslam peygamberinin hicreti üzerinden 9 yılı aşkın bir süre geçiyordu. Bu süre zarfında İslam'ın tevhide, daveti ve şirki reddetmesi Hicaz Yarımadası'nda yaşayan tüm müşriklere ulaşmıştı. Ancak buna karşın bazı bağnaz ve cahil insanlar şirk ve putperestlik üzerinde ısrarını sürdürmekteydi. Bu yüzden artık müşriklerin hoşuna gitmese bile şirk ve putperestliğin dosyasının tamamen kapanma zamanı gelmişti. İslam aleminin en büyük kongresi ve tevhid simgesi yani hac farizası da düzenlenmeliydi ve bu ibadetin merasimleri ve detayları her türlü hurafeden ve cahiliye çağının simgelerinden arındırılarak Müslümanlara üretilmeliydi. Bu yüzden İslam peygamberinin bu konuya el atması ve tevhidi hac farizasını düzenleme zarureti her geçen gün daha da hissedilir hale gelmişti. Fakat bunun için ilahi güvenli mekan yani Mescid-i Haram ve Kabe, Kureyş eşrafı ve elebaşlılarının insanları sömürmek ve köle yapmak ve kendi konumlarını da ve insanlık karşıtı çıkarlarını ve şirk kokan inançlarını korumak için kullandıkları putlardan temizlenmeliydi. Bu yüzden de İslam peygamberi Ebu Bekir'i bir heyetin başında Mekke'ye göndermeyi ve müşriklerden beraat etmeyi anlatan Tevbe suresinin ilk ayetlerini Mekke'li müşriklere okumasına karar verdi. Ancak bu kafile henüz Medine'den pek fazla uzaklaşmadığı bir sırada Hazreti Cebrail Yüce Allah tarafından nazil oldu ve ilahi mesajı İslam peygamberine ileterek şöyle dedi. Beraat mesajını ya kendin ya da senin hanedanından biri iletmeli. Bunun üzerine Allah Resulü Hazreti Ali Aleyhisselam'ı çağırdı ve o hazretten özel atına binerek Mekke'ye gitmesini ve Yüce Allah'ın ve peygamberinin beraat ayetlerini müşriklere okumasını istedi.
Hazreti Ali Aleyhisselam ilahi ayetlere göre yüksek ve güçlü bir sesle 4 maddelik kararnameyi şu şekilde müşriklere okudu. Artık putperestlerin Allah'ın evine girmeye hakkı yoktur. Kabe'nin hürmeti korunmalıdır ve bu yüzden hiç kimsenin cahiliye döneminin adetlerine göre elbisesiz tavaf etmemesi gerekir. Bundan böyle hiçbir putperest tevhidi hac merasimine katılamaz. Şimdiye kadar yapılan tüm anlaşmalar geçerlidir ve şirk, küfür elebaşları putperestlikten el çekmek ve İslami devlete karşı tutumuna açıklık getirmek üzere 4 ay fırsatları vardır.
Bu gelişmenin ardından ve kısa bir süre sonra müşrikler gruplar halinde tevhid inancına yönelmeyi başladı ve böylece hicretin 10. yılının ortalarında putperestlik dosyası hemen hemen kapandı ve böylece tevhid bayrağı dalgalanmaya başladı ki bu da yine Hazreti Ali Aleyhisselam'ın adına İslam'ın muhteşem tarihinde kayda geçen bir başka büyük onur oldu ve Hazretin tarihteki altın sayfalarına bir yenisi eklendi.
İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bu semavi dini yaygınlaştırmak amacıyla dünya devletleri liderlerine ve dini merkezlerin başlarına yazdığı mektuplara paralel olarak bir de Hicaz ve Yemen'in ortak sınırına yakın bir yerde yer alan Necran kardinaline de bir mektup yazdı ve onu İslam dinine davet etti. Allah Resulü'nün temsilcileri mektubu Necran kardinaline verdi. Kardinal mektubu dikkatle okudu ve karar almak üzere Hristiyanların büyüklerinden oluşan bir konsey kurdu. Konseye katılan şahsiyetler kendi aralarından 60 seçkin şahsiyeti seçerek Medine'ye göndermeye ve İslam peygamberiyle görüşmelerine, nübüvvet için gösterdiği gerekçelerini incelemelerine karar verdi.
Tahran Radyosu.
Hristiyan heyette yer alan Hristiyan'dan mantıklı ve ilkeli yaklaşım sergilemek yerine İslam peygamberiyle tartışmaya ve sürtüşmeye başladı ve İslam dinini benimseme karşısında direndi. O sırada vahiy meleği nazil oldu ve mübahele ayetini getirdi ve Allah Resulü'nü onunla tartışan ve hak söze boyun eğmeyenlerden en yakın akrabaları ile gelmeyi ve ardından birbirine lanet okumaya davet etmekle görevlendirdi. Ayet şöyle buyurmakta: "Sana bu ilim geldikten sonra seninle bu konuda çekişenlere de ki, giriniz, sizler ve bizler de dahil olmak üzere siz kendi çocuklarınızı, biz de kendi çocuklarımızı, siz kendi kadınlarınızı, biz de kendi kadınlarımızı çağıralım. Sonra da dua edelim de Allah'tan yalancılar üzerine lanet dileyelim."
Kararlaştırıldığı gibi mübahelenin kararlaştırıldığı günün ertesi, Nasranilerin hepsi 70'ten fazla kendi alimlerinin eşliğinde Medine'nin çıkışında Hazreti Muhammed'in çok büyük ve kalabalık bir toplulukla onları yıldırmak ve korkutmak için geleceğini bekliyorlardı. Aniden Medine kalesinin kapısı açıldı ve Hazreti Muhammed sağında bir genç, solunda hicaplı bir kadın ve ön tarafında ise iki çocuk olduğu bir halde gelerek Nasranilerin karşısındaki bir ağacın altında oturdular. Sadece 5 kişiydiler.
Nasranilerden büyük alimi kardinal, mütercimlerden Muhammed ile gelenlerin kim olduklarını sordu. Mütercimler, "O genç, onun damadı ve amcası oğlu Ali bin Ebu Talip'tir. O kadın, onun kızı Fatıma Zehra'dır. O iki çocuk ise onun torunları ve kızının evlatları olan Hasan bin Ali ve Hüseyin bin Ali'dir," dediler. Kardinal bu durumu görünce Nasrani papazlara şöyle dedi: "Bakınız, Muhammed nasıl da mütmain bir halde en yakınlarını, evlatlarını ve en çok sevdiği azizlerini mübahileye getirip onları belaya maruz bıraktı. Allah'a andolsun ki eğer onun tereddüt veya korkusu olsaydı asla onları getirmez ve mübahaleden vazgeçerdi veya en azından ailesinden olan azizlerini bu hadiseden uzak tutardı. Onun da mübahale yapmamız kesinlikle doğru değildir. Eğer Rum İmparatorluğundan korkmasaydım ona iman ederdim. Öyleyse onun isteklerini kabullenerek onunla anlaşıp kendi şehrimize dönelim. Onların hepsi söylediklerin sahih ve doğrudur," deyip kardinali tasdik ettiler. Daha sonra kardinal, "Peygambere biz seninle mübahale yapmıyor, anlaşmak istiyoruz," dedi. Hazret de onların bu teklifini kabul etti.
Barış anlaşması Ali bin Ebu Talip aleyhisselamın eliyle yazıldı. Evrafi kumaşlarından her kumaşın kıymeti 40 dirhem olmak şartıyla 2000 kumaş, 1000 miskal altın ve bunların yarısının yani 1000 kumaş ve 500 miskal altının Muharrem ayında ve diğer yarısının da Recep ayında verilmesinin gerekliliği yazıldıktan sonra her iki tarafta imzaladı. Ve böylece Hazreti Ali aleyhisselamın İslam tarihinde onurlarına mübahalede Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tarafından en yakını olanlardan biri olarak seçilmesi de eklenmiş oldu.
İslam dininin artan nüfuzu ve gücü Allah Resulüne bu semavi dini yayma ve tevhid inancını başka ülkelere ihraç etme fırsatı sağladı. Allah Resulü bu çerçevede sahabeden Muaz bin Cebel'i Yemen'e yolladı ve o diyarda yaşayan insanlara tevhid inancı ve İslam'ın sesini duyurmasını ve bu semaviliğini anlatmasını istedi. Ancak Muaz tüm çabalarına rağmen Yemen halkını İslam dinine cezbetmekte pek başarılı olamadı ve bu yüzden Medine'ye geri döndü. Allah Resulü bu kez Halid bin Velid'i bu iş ile görevlendirdi. Ancak Halid bin Velid de 6 ay çabadan sonra Yemen halkını İslam dinini benimseme konusunda ikna edemedi ve Medine'ye geri döndü. Sonunda Allah Resulü Hazreti Ali'nin tüm görevlerde sergilediği başarıyı da göz önünde bulundurarak o Hazreti Yemen'e yolladı ve mantık gücü ve iyi davranışla halkı doğru yola hidayete erdirmesine buyurdu.
Hazreti Ali Aleyhisselam Yemen sınırının sıfır noktasına geldiğinde İslam askerlerini sıraya dizdi ve sabah namazını cemaat şeklinde kıldırdı. Hazreti Ali Aleyhisselam daha sonra Yemen'in en büyük aşireti olan Hamdan aşiretinin tüm fertlerini Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin tevhide çağrı olan mektubunu dinlemeye davet etti. Hazreti Ali Aleyhisselam Allahu Teala'ya hamd ettikten sonra konuşmaya başladı ve konuşması o kadar cazip, mantıklı ve ilkeliydi ki dinleyenleri derinden etkiledi ve hepsi bir günde İslam dinine iman etti. Hazreti Ali bu macerayı bir mektupla İslam peygamberine rapor etti. Allah Resulü bu gelişmeden çok sevindi ve secde ederek Allahu Teala'ya şükretti. Hazreti Ali'nin bu görevinde başarılı olmasının en önemli noktası, Yemen milleti hür bir şekilde ve kendi iradeleriyle İslam dinini benimsemiş olmalarıydı.
Muhterem dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed ile başlayan ve son imam Hazreti Mehdi'ye kadar uzanan ilahi önderleri tanıtmak istediğimiz sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik. Sizlerden ayrılmadan önce www.parsude.ir takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei, Kum halkının 9 Ocak 1978 senesinde Pehlevi rejimine karşı gerçekleştirdiği tarihi ayaklanmasının yıl dönümünde bu kentin farklı kesimlerini temsil eden vatandaşlarla görüştü. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan Rus mevkitaşı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve daimi temsilcisi Amerika'nın Siyonist rejimin cinayetlerine desteğini eleştirdi. Bugün Filistin için parlamento işbirliği sloganıyla Filistin oturumu Tahran'da düzenleniyor. Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, General Süleymani'nin Kudüs yolunda şehit edildiğini belirtti. Siyonistlerin Refah'ın batısında bir eve düzenlediği saldırıda en az 15 kişi şehit oldu. El Kassam Tugayları sözcüsü, Siyonist rejimin 22 askerini öldürdüklerini belirtti. Kudüs Tugayları sözcüsü Ebu Hamza Netanyahu'nun vaatlerinin bir hayal olduğunu söyledi. Hizbullah komutana suikast haberi yalanlandı ve batılı kaynaklar Kızıldeniz'de kaza yaşandığını bildirdi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.